Ayrım 35.
Sayfa 335. Sonra ikram edilen şeyleri konuklar arasında dolaştıran sofracı başıya, "Oradaki Türk var ya, ona pestil ikram et," dedi. "Dinleri pestil yemelerini yasaklamaz." Kimi vakitte kılık değiştirdikten sonra kimsenin kendilerini tanıyamayacağına güvenerek hiç çekinmeden dans edenlerin tuhaf gülünç figürlerine bakıyor, mendille yüzünü kapıyor ve o iri bedeni yaşlılara özgü engelleyemediği kahkahalarla sarsılıyordu. "Şaşinetim benim, şaşinetim benim," diyordu. Rus oyunları oynandıktan, horalar tepildikten sonra Pelageya Danilovna bütün uşaklarla efendilerini bir araya toplayıp büyük bir çember oluşturdu. Bir yüzük, bir cisim, bir de ruble getirildi. Sonra salon oyunları başladı. Bir saat sonra bütün giysileri buruşmuş, bozulmuştu. Yanık şişe mantarı ile çizilmiş bıyıklar, kaşlar, ateş gibi yanan terli ve neşeli yüzlerin orasına burasına bulaşmıştı. Pelageya Danilovna giyimlerini değiştirmiş olanları tanımaya başlamıştı. Giysilerinin ne kadar güzel benzetilmiş olduğundan hayranlıkla söz açıyor, özellikle genç kızlara ne kadar yakıştığını söylüyor, onu böyle neşelendirdikleri için ayrı ayrı herkese teşekkür ediyordu. Akşam yemeği için konukları konuk odasına çağırdılar. Hizmetçilerle uşakların da salonda ağırlanmasını buyurdular. Melikovalarda oturan evlenmemiş yaşlı bir kız yemek yerken, "Hayır, asıl hamamda fala bakmak korkunç bir şey," diyordu. Melikovaların büyük kızı "Niçin?" diye sordu. "Gidemezsiniz ki, o iş yürek ister." "Ben giderim," dedi Sonya. Melikovaların ortanca kızı, "Anlatsanıza, bir genç kızın başına ne gelmiş?" dedi. Yaşlı kız, "Benim bildiğime göre şöyle olmuş. Kız gitmiş, bir horoz iki sofra takımı almış, usulüne göre oturmuş. Bir süre oturduktan sonra kulağına birden sesler gelmiş. Çıngırakları ve zilleriyle bir kızak gelip kapının önünde durmuş. Kız kulak kabartmış, birinin geldiğini işitmiş. İnsan kılığında bir hayalet girmiş içeriye. Bir subay kızın karşısına, öbür sofra takımının başına oturmuş." Natasha dehşet içinde gözlerini açarak "Aa!" diye bağırdı. "Peki nasılmış o adam? İnsan gibi konuşmuş, öyle mi?" "Evet, tıpkı insan gibi. Her şeyi gerektiği gibiymiş. Sofrada kıza yalvarmaya başlamış, yalvarmış, yakarmış. Kızınsa tek düşündüğü onu horozlar ötünceye kadar konuşmalarla oyalamakmış. Ama korkmuş, elleriyle yüzünü kapamış. Adam onu yakaladığı gibi götürmeye kalkmış. İyi ki o sırada hizmetçi kızlar koşup gelmişler." Pelageya Danilovna sözünü keserek, "Canım, onları niye korkutuyorsun?" dedi. "Anneciğim, siz de fala bakmadınız mı sanki?" diye kızı söze karıştı. Sonya, "Ambarda nasıl fala bakılır?" diye sordu. "Şöyle, şimdi şu anda ambarın kapısına gidilir, içerisi dinlenir. Nasıl bir ses işitirseniz yazgınız öyle olur. Bir şey çakılıyormuş gibi, biri bir yeri dövüyormuş gibi bir ses geliyorsa iş kötü demektir. Yok, bir yerden bir yere buğday boşaltılıyormuş gibi bir ses varsa iyiye işarettir. Kimi vakit öyle olur ki." "Anne, bize ambarda başınıza geleni anlatsanıza." Pelageya Danilovna gülümsedi. "Anlatılacak bir şey yok ki, unuttum bile. Hem hiçbiriniz oraya gidecek değilsiniz, değil mi?" Sonya, "Hayır, ben giderim. İzin verin Pelageya Danilovna, ben gideceğim," dedi. "E korkmuyorsan git." Sonya, "Luiza Ivanovna, gidebilir miyim?" diye sordu. Yüzük oyunu, sicim oyunu, ruble oyunu oynanırken, söyleşilirken de Nikolay, Sonya'yı şimdi ilk kez o mantarlarla yaptığı bıyıkları sayesinde onu iyice tanımış gibi geliyordu. Gerçekten o akşam neşeli, dinç ve güzeldi Sonya. Nikolay onu hiçbir zaman böyle görmemişti. Bıyıklarının altından görünen, yanaklarında gamzeler yapan, eskiden ayrımsamadığı mutlu, coşkun gülümseyişine, parlak gözlerine bakarak "Demek asıl karakteri bu, ben de ne aptalmışım," diye düşünüyordu. Sonya, "Ben hiçbir şeyden korkmam," dedi. "Şimdi gidebilir miyim?" Sofradan kalkmıştı. Sonya'ya ambarın nerede olduğunu, kapının önünde nasıl hiç konuşmadan duracağını, nasıl dinleyeceğini söylediler. Sonra da kürk mantosunu verdiler. Sonya mantosunu başının üzerine alarak Nikolay'a baktı. Nikolay, "Bu kız ne şeker şey, şimdiye kadar aklım neredeymiş," diye düşündü. Sonya ambara gitmek için koridora çıktı. Nikolay içeride sıcaktan bunaldığını söyleyerek çabucak ön kapıya gitti. Gerçekten evin içinde oraya toplanmış olan kalabalık yüzünden bunaltıcı bir sıcak vardı. Dışarıda hava gene rüzgarsız ve soğuktu. Gökte aynı dolunay vardı, yalnız ortalık biraz daha aydınlıktı. Işık o kadar fazla, karın üzerindeki yıldızcıklar o kadar çoktu ki insan göğe bakmak istemiyor, gerçek yıldızlar da görünmüyordu. Gökler kapkara ve can sıkıcıydı. Yeryüzünde ise her şey neşe içindeydi. Nikolay, ben ne aptalmışım hem de ne aptal. Şimdiye kadar neyi bekledim sanki diye düşündü. Sonra kapının önündeki basamaklardan koşarak aşağıya indi. Evin köşesinden dolanıp arka kapıya doğru giden patikadan yürüdü. Sonya buradan geçecekti. Yolun ortasında yığın yığın istiflenmiş, üzerleri karlı odunlar vardı, gölgeleri yere vuruyordu. Onların üstünde yanlarına ve karlı yola karmakarışık bir biçimde yaşlı çıplak ıhlamur ağaçlarının gölgeleri düşüyordu. Patika ambara gidiyordu. Ambarın tahta duvarı ve karla örtülü damı ay ışığında elmastan yapılmış gibi pırıl pırıl parlıyordu. Bahçede bir ağaç çatırdadı, sonra her şey sessizliğe gömüldü. İnsanın göğsü havayla değil de hiçbir zaman bitmeyecek bir gençlik gücü ve sevinciyle doluyordu sanki. Hizmetçilere ayrılan bölmenin kapısında basamaklarda ayak sesleri duyuldu. Rüzgarın karla örttüğü son basamakta sessizlikte iyice duyulan bir gıcırtı oldu, sonra yaşlı kızın sesi yükseldi. "Dümdüz dümdüz işte bu patikadan gideceksiniz küçük hanım ama sakın arkanıza bakmayın." Sonya'nın sesi "Ben korkmuyorum ki" diye karşılık verdi. Sonra patikada Nikolay'ın bulunduğu yere doğru ilerleyen Sonya'nın küçük ayaklarındaki incecik patikleriyle hışır hışır bir ses çıkardığı duyuldu. Sonya kürk mantosuna iyice sarılmış olarak yürüyordu. Nikolay'ı ayrımsadığında ona iki adımlık yerdeydi. Nikolay'ı artık eskisi gibi onda korku uyandıran biri olarak görmüyordu. Delikanlının üzerinde bir kadın giysisi vardı, saçları karmakarışıktı. Dudaklarında Sonya'ya mutlu ve çok değişik görünen bir gülümseyiş belirmişti. Sonya ona doğru koştu. Nikolay onun ay ışığı vuran yüzüne bakarak hem bambaşka hem de eskisi gibi diye düşündü. Ellerini genç kızın başını örten kürkün içine soktu, ona sarıldı, kendisine doğru çekerek üst yanında yanık mantar kokan çizilmiş bıyıkların bulunduğu dudaklarından öptü. Sonya da onu tam dudaklarının ortasından öptü, küçük ellerini kürkün içinden çıkararak yanaklarından tuttu. Durmadan Sonya, Nikolay diyorlardı karşılıklı olarak. Ambara koştular, sonra hemen geri dönüp ayrı ayrı çıktıkları kapıya gittiler. 12. Natasha, Pelagiya Danilovna'nın evinden çıkıp yola koyulduklarında bütün her şeyi görüp sezmiş durumdaydı. Ve kızaklara binilirken öyle bir düzen kurdu ki kendisi Luisa Ivanovna ve Dimler'le birlikte bir kızağa, Sonya ile Nikolay hizmetçi kızlarsa öbür kızağa bindiler. Nikolay troikayı artık yarışa kalkışmadan dümdüz sürüyordu. Ve o tuhaf ay ışığında dönüp dönüp hep Sonya'ya bakıyor, ikide bir değişkenleşen ışıkların altında o daha biraz önce boyama kaş ve bıyıkların gizlediği Sonya'yla bir daha kesinlikle ayrılmamaya karar verdiği şimdiki Sonya'yı arıyordu. Dikkatle, yoğun bir dikkatle bakıyor ve hem eski Sonya'yı hem de şimdiki Sonya'yı, ikisini birden evet, tanıyıp da uyanık mantar kokusuna karışmış öpüşün kendisinde uyandırdığı duyguyu anımsayınca buz gibi soğuk havayı derin derin içine çekiyor, kızağın altından kayıp giden karlara ve yukarıda sınırsızca uzanan parlak gökyüzüne bakıp adeta büyülü bir ülkede bulunduğunu sanıyordu. Arada bir "Sonya iyi misin?" diye soruyordu. Sonya "İyiyim" diye yanıt veriyordu. "Ya sen?" Nikolay yolun yarısına gelince atların dizginlerini arabacıya verdi. Yere atlayıp Natasha'nın binmiş olduğu kızağa koştu, yandaki basamağa atladı ve Fransızca olarak "Natasha, Natasha" diye fısıldadı kız kardeşinin kulağına. "Ben Sonya için kararımı verdim artık." Natasha'nın tüm varlığı sevinçten ve mutluluktan ışık saçıyordu şimdi sanki. Sordu, "Bunu ona da söyledin mi?" Nikolay "Elbette" dedi. Sonra da kız kardeşinin ay ışığında parıldayan gözlerinin içine bakarak ve gülümseyerek ekledi. Natasha, şu bıyıklar ve kaşlarla ne kadar tuhafsın bilsen. Haberime sevindin değil mi ha? Natasha hem de nasıl diye kıkırdamıştı. Az kaldı sana kırılacaktım. Hiç söylemiyordum ama ona çok kötü davranıyordun. Oysa onun o kadar iyi bir yüreği var ki Nikolay. Nasıl seviniyorum bilsen. Bir an durduktan sonra konuşmasını kararlı bir sesle tamamladı. Arada bir düşünüyorum da Sonya'sız mutluluğa gönlüm kanmıyor bir türlü. İnan ki şimdi çok ama pek çok sevindim. Gözlerini kardeşinin gözlerine dikmişti. Senin burada daha ne işin var bakalım diye sordu. Hadi koş onun yanına hadi. Nikolay ayrılamıyordu. Hayır hayır dur biraz dedi gülümseyerek. Ne kadar tuhaf bir görünüşün var bilsen. Bunları söylerken üsteleyerek kız kardeşine bakıyor. Onda o vakte kadar görmediği yepyeni, olağanüstü ve insanı büyüleyecek derecede tatlı bir yan seziyordu. Sordu. Natasha, gizemli bir şey yok mu bu işte? Natasha, olmaz olur mu hiç diye yanıt verdi. Çok iyi ettin. Nikolay, eğer Natasha'yı eskiden şu anda görmüş olduğum gibi görseydim, ona ne yapmak istediğini sorardım ve her istediğini yerine getirirdim. Ve ne kadar iyi olurdu diye geçirdi içinden. Hemen ardından da dayanamayıp yeniden sordu. Sevinçlisin demek bütün bu olan bitenlerden ötürü. Demek iyi bir şey yaptım öyle mi? Natasha bayağı bağırdı. Hem de nasıl? Bütün her şey o kadar güzel ki Nikoluşka. Geçenlerde sadece bu yüzden annemle çatıştık zaten. Annem onun seni avlamaya çalıştığını söyledi. İnsan bunu nasıl söyler? Az kaldı kavga edecektim. Sonya için hiç kimsenin hiçbir vakit kötü bir şey söylemesine izin veremem ben. Çünkü o tepeden tırnağa kadar iyilik dolu bir melektir. Nikolay bunun doğru olup olmadığını anlamak ister gibi kız kardeşinin yüzüne baktı. Natasha'nın şaka etmediğine kanı getirince de başını sallayarak evet iyi ettim dedi. Sonra kızaktan atladı, çizmeleriyle karları gıcırdatarak kendi kızağına koştu. Gene o aynı ince bıyıklı, parlak gözlü, mutluluk içinde gülücükler saçan Çerkez delikanlısı oturuyordu kızakta ve samur kürkünün arasından ona bakıyordu. Sonya'ydı bu Çerkez delikanlısı. İleride Nikolay'ın mutlu ve şen eşi olacak olan Sonya. Kızlar eve dönüp de annelerine Melikovalarda nasıl vakit geçirdiklerini anlattıktan sonra odalarına çekilmişti. İlk işleri soyunmak oldu. Ama mantarlarla çizdikleri bıyıklarını silmeden önce mutluluklarından söz ederek oturdular uzun süre. Evlerinde nasıl yaşayacaklarını düşlediklerini, kocalarının birbirleriyle kim bilir nasıl dost olacaklarını anlattılar karşılıklı doya doya. Natasha'nın masasında Dunyasha'nın daha akşamdan hazırlamış olduğu aynalar duruyordu. Kalkıp aynalara doğru ilerledi. Birden kendi kendine konuşur gibi söylenmeye başladı. Bütün bu konuştuklarımız ne zaman olacak peki? Korkarım hiçbir zaman. Bana hiçbir vakit olmayacakmış gibi güzel görünüyor bütün bu düşlediğimiz şeyler. Sonya, görürsün bak nasıl olur Natasha dedi. Belki de şimdi göreceksin burada onu. Ve ekledi, otur Natasha. Natasha mumları yakıp oturdu ve aynada kendi yüzüne baktı. Şimdilik yalnız bıyıklı birini görüyorum dedi. Dunyasha ona çıkıştı. Böyle şeylere gülmeyin küçük hanım. Natasha aynayı Sonya'ya hizmetçi kızın yardımıyla tutup yerleştirmişti gereken yere. Şimdi alabildiğine ciddiydi. Uzun bir süre aynalarda derinliğine uzayıp giden mumlara bakarak oturdu. Ta çocukluğundan beri işittiği öykülere uygun olarak aynada bütün yansıların karmakarışık göründüğü bulanık kare içinde bir tabutu ya da onu görmeyi umuyordu. Gel gelelim en ufak bir lekeyi bir insan görüntüsü ya da bir tabut biçimi gibi kabul etmeye hazır beklediği halde nedense hiçbir şey görmüyordu. Gözlerini kırpıştırarak aynadan uzaklaştı. Bir mırıltı halinde "Niçin bütün herkes bir şeyler görüyor da ben hiçbir şey göremiyorum yani?" diye söylendi. "Hadi şimdi sen otur Sonya, şimdi sen bak ama benim yerime. O kadar korkuyorum ki şu anda." Sonya aynanın karşısına geçip oturmuştu. Gereken duruşu alıp bakmaya başladı. Hele şimdi seyredin bakalım dedi. Dunyasha, Sonya Aleksandrovna kesinlikle bir şeyler görecektir. bunları fısıldayarak söylemişti. Gülüşmeler olunca siz daha gülün bakalım dedi gözdağı verici bir tonla. Natasha fısıldayarak onun bir şeyler göreceğini ben de biliyorum dedi. O geçen yılda bir şeyler görmüştü. Ve Sonya bütün söylenenleri duyuyordu. Sonra da 3 dakika kadar sustular. Natasha kesinlikle görecektir dedi kesinlikle. Natasha daha fazla konuşamadı. Sonya elindeki aynayı birdenbire bırakıp elleriyle yüzünü kapayarak ah Natasha diye bağırdı. Gördün mü? Gördün mü çabuk söyle. Ne gördün? Sonya çabuk söyle ne gördün? Aynayı altından tutarak zaten ben bunu söylemiştim dedi Dunyaş'a. Sonya hiçbir şey görmemişti. Natasha'nın kesinlikle dediğini işittiği vakit gözlerini kırpıştırmış ve kalkmaya hazırlanmıştı. O Dunyaşa'yı da Natasha'yı da aldatmak istemiyordu. Öyle oturmak zoruna gidiyordu. Ve eliyle gözlerini kapadığında niçin ve nasıl olup da bir çığlık attığını kendisi de bir türlü anlamamıştı. Natasha onun elini yakaladı. Gördün mü diye sordu. Onu gördün mü? Natasha'nın o derken kimden söz etmek istediğini Sonya kestirememişti henüz. Nikolay mıydı o yoksa Andrei miydi? Elinde olmayarak adeta kendiliğinden konuştu. Evet evet dedi. Dur. Ben onu gördüm evet. Aynı anda da onu gördüğümün için söylemeyecekmişim yani. Başkaları da bir şeyler görmüyorlar mı? Üstelik benim bir şeyler görüp görmediğimi kim bilebilir ki? Kararlı bir tonla evet gördüm onu dedi. Natasha nasıl gördün diye söyledi. Söyle nasıl gördün? Ayakta mıydı yoksa yatıyor muydu? Sonya evet gördüm onu diye sürdürdü konuşmasını. Önce ortada hiçbir şey yoktu. Sonra birden baktım ki yatıyor. Natasha arkadaşına dimdik bakarak korkuyla sordu. Andrei mi yatıyordu? Hasta mıydı yoksa? Hayır tam tersine yüzü sevinç içindeydi. Ben ona bakar bakmaz o da bana dönüverdi. Bütün bunları söylerken dediklerini gerçekten görmüş gibi bir duygu içindeydi. Peki sonra ne gördün Sonya? Doğru dürüst bakamadım ki. Mavi ve kırmızı bir şeyler vardı. Evet evet mavi ve kırmızı bir şeyler. Natasha heyecanlı bir sesle Sonya dedi bağırırcasına. O ne zaman dönecek acaba? Söyle ne zaman dönecek? Ne zaman göreceğim ben onu? Bir an sustuktan sonra inler gibi Tanrım dedi. Onun adına da kendi adıma da bütün her şey adına da öyle korkuyorum ki. Sonya hemen arkadaşını avutmaya koyuldu. Ama Natasha onun bu sözlerine yanıt vermeden yattı. Mumu söndürmüştü hemen. Sonya da bir süre gözleri açık olarak kaldı yatağında. Ve öylece hiç mi hiç kımıldamadan buz tutmuş pencerelerden içeri süzülen ay ışığına baktı, baktı, baktı. 13. Nikolay, Noel yortusundan sonra annesine Sonya'yı sevdiğini ve onunla evlenmek istediğini söyledi. Uzun süredir Sonya ile Nikolay arasında olup bitenleri sezen ve böyle bir açıklamayı bekleyen Kontes, Nikolay'ın sözlerini hiç konuşmadan sonuna kadar dinledi. Sonra oğluna kiminle isterse onunla evlenebileceğini ama kendisinin ve babasının böyle bir evlenmeyi onaylamayacaklarını söyledi. Nikolay ilk kez annesinin kendisinden memnun olmadığını ve ona duyduğu sevgiye karşın bu konuda boyun eğmeyeceğini duyumsadı. Kontes soğuk bir tavırla oğluna hiç bakmadan kocasını çağırmaları için adam gönderdi. Kont gelince de gene soğuk bir tavırla Nikolay'ın yanında olup bitenleri ona aktarmak istedi. Ama dayanamadı, öfkesinden ağlamaya başladı ve çıkıp gitti. Yaşlı kont kararsız bir tavırla Nikolay'a öğüt vermeye, kararından dönmesini dilemeye başladı. Nikolay verdiği sözden dönemeyeceğini söyledi. Bunun üzerine babası içini çekerek ne yapacağını şaşırdığını belli eden bir tavırla hemen sözünü kesip kontesin yanına gitti. Kont oğluyla ne zaman çatışsa her seferinde onun karşısında işlerin kötü gitmesinden ötürü bir suçluluk hissediyor. Bu yüzden de zengin bir kızla evlenmeyi istemeyerek 5 paralık çeyizi olmayan Sonya'yı kendisine eş olarak seçen oğluna kızamıyordu. Yalnız bu konu ortaya atılınca işler kötü gitmeseydi Nikolay için Sonya'dan daha iyi bir eşin düşünülemeyeceğini, İşlerin bozulmasına da Mitenka'sı ile kendisinin bir de o vazgeçemediği alışkanlıklarının yol açtığını kavruyordu elbet. Anne de baba da bu konuda bir daha oğullarıyla konuşmadılar. Ama bu konuşmadan birkaç gün sonra Kontes Sonya'yı yanına çağırttı ve ikisinin de hiç beklemedikleri bir katı yüreklilikle yeğenini hem oğlunu baştan çıkarmakla hem de nankörlük etmekle suçladı. Sonya hiç konuşmadan gözlerini yere indirmiş olarak Kontes'in ona hiç acımadan söylediği sözleri dinliyor, kendisinden ne istendiğini anlamıyordu. Genç kız koruyucuları için her türlü özveriye hazırdı. Özveride bulunmak ona en çok zevk veren düşünceydi. Ama bu sefer kime ne gibi bir özveride bulunacağını anlamıyordu. Kontesi de Rostovların bütün ailesini de sevmemek elinde değildi. Ama Nikola'yı sevmemesi, Nikola'nın mutlu olmasının bu sevgiye bağlı olduğunu bilmemesi olanaksızdı. Hiç konuşmuyordu, üzgündü, söylenenlere hiçbir karşılık vermiyordu. Nikolay bu duruma daha uzun bir süre dayanamayacağını anlıyordu, bu yüzden annesiyle konuşmaya gitti. Annesiyle konuşurken kimi vakit kendisiyle Sonya'yı bağışlaması ve evlenmelerine izin vermesi için yalvarıyor, kimi vakitte Sonya'ya daha fazla baskı yapılırsa onunla hemen gizlice evleneceğini söyleyerek annesine gözdağı veriyordu. Kontes oğlunun hiçbir zaman görmediği soğuk bir tavırla artık ergin olduğunu, Prens Andrei'nin babasının onayını almadan evleneceğini, onun da aynı şeyi yapabileceğini ama kendisinin o entrikacıyı hiçbir zaman kızı gibi kabul edemeyeceğini söyledi. Entrikacı sözü üzerine birden parlayan Nikolay sesini yükseltti. Annesinin onu duygularını para için satmaya zorlayacağını hiçbir zaman aklından geçirmemiş olduğunu, eğer amacı buysa son kez kimi şeyler söylemek istediğini belirtti. Ama annesinin yüzündeki ifadeden, onun da dehşet içinde beklediği anlaşılan, belki yaşamlarının sonuna kadar aralarında korkunç bir anı olarak kalacak o kesin sözü söylemeye fırsat bulamadı. Kapının öbür yanından onları dinleyen Natasha, solgun ve ciddi bir yüzle içeri girdi. Nikolay'ın sesini bastırmak için neredeyse bağırırcasına, ''Nikolenka saçmalıyorsun, sus, sus'' dedi. ''Sus diyorum sana.'' Aralarındaki bağların kopmak üzere olduğunu duyumsayarak oğluna dehşet içinde bakan ama inadından dönmeyip çatışmanın yarattığı öfkeye boyun eğmeyen, eğmek de istemeyen annesine döndü. ''Anne, canım anneciğim, o bunu hiç de kötülük düşünerek söylemiyor.'' diye yatıştırmaya çalıştı. ''Canım anneciğim benim, zavallı anneciğim.'' Ağabeyine, ''Nikolenka sana anlatırım.'' dedi. ''Sen git buradan.'' Sonra gene annesine dönerek, ''Beni dinleyin anneciğim.'' diye başladı. Sözleri anlamsızdı ama Natasha bu sözlerle istediği sonucu sağladı. Kontes kızının göğsüne kapandı hıçkırarak. Nikolay ise yerinden kalktı, başını ellerinin arasına alıp çıktı odadan. Natasha onları barıştırmaya çabaladı. Sonunda annesinden Sonya'ya baskı yapmayacakları konusunda Nikolay'a söz verilmesini sağladı. Nikolay da anne ve babasından gizli olarak bir şeye kalkışmayacağına söz vermişti.